Ayrım 4. 2. Bölüm. Altından küçük bir kılıç. Anılarının arasında onun çok farklı bir yeri vardı. Aslında onun kabzası İspanyol üslubunda işlenmiş bakırdan bir kağıt açacağı olduğunu biliyordu. Paul 8 yaşındayken onu babasının atölyesinden aşırmış ve odasına saklamıştı. O günü bugün gibi hatırlıyordu. Panjurlar sıkı sıkıya kapalıydı. Dışarıda boğucu bir sıcak vardı. Etrafa siestanın sessizliği hakimdi. Diğer günlerden farksız bir yaz öğleden sonrasıydı. Bu birkaç saat dışında her şey normaldi. Elinde ne saklıyorsun? Paul avucunu sımsıkı kapattı. Annesi odanın kapısında duruyordu. Sakladığın şeyi bana göster. Sesi sakin gibiydi ama meraklıydı. Paul parmaklarını iyice sıktı. Kadın loş odada ilerledi, perdelerin arasından içeri güneş ışınları sızıyordu. Sonra yatağın kenarına oturdu. Yavaşça, okşar gibi Paul'ün sıkılı yumruğunu açtı. Neden bu kağıt açacağını aldın? Paul onun yüz hatlarını görmüyordu, içerisi karanlıktı. Seni korumak için. Beni korumak mı? Kime karşı? Sessizlik. Babana karşı beni korumak için mi? Kadın ona doğru eğildi. Yüzü perdenin arasından süzülen bir ışıkla aydınlandı. Şiş, yer yer morluklarla dolu bir yüz. Bir gözünün akına kan oturmuştu. Sorusunu yineledi. Babaya karşı beni korumak için mi? Paul evet anlamında başını salladı. Bir an bir sessizlik oldu. Kısa süreli bir kararsızlık yaşandı, sonra kadın onu kucakladı ve şaşırdı. Paul kadını itti, gözyaşı ve acıma istemiyordu. Sadece gelecekteki savaşını düşünüyordu. Bir önceki gece dut gibi sarhoş babası annesini mutfakta dövüp yere serdiğinde kendine söz vermişti. Canavar ruhlu baba mutfaktan çıkarken Paul'u fark etmişti. Çocuk kapının pervazında korkudan titriyordu. Adam tehditkar bir sesle bağırmıştı. Geri döneceğim. İkinizi öldürmek için geri döneceğim. Böylece Paul silahlanmaya başlamıştı. Elinde kılıcı şimdi onun dönüşünü bekliyordu. Ama adam geri dönmemişti. Ne ertesi gün ne de daha sonraki günler. Beklenmedik bir şekilde kaderin bir cilvesi olarak Jean-Pierre Norto çocuğuna, karısına tehditler savurduğu günün gecesi öldürülmüştü. Cesedi öldürüldükten 2 gün sonra kendi taksisi içinde Cenevi limanında petrol depolarının yakınında bulunmuştu. Ölüm haberini alan karısı François garip bir tavır sergilemişti. Cesedi teşhis etmek yerine arabanın bulunduğu yere Peugeot 504'ün durumunu görmeye gitmek istemişti. Taksi şirketiyle bir sorun olmasını istemiyordu. Paul o günle ilgili fazla ayrıntı hatırlamıyordu. Cenevilliye'ye kadar otobüsle gitmişlerdi. Annesinin mırıldanmaları ve konuşmalarıyla serseme dönmüştü. Onun için kaygılanıyor, anlayamadığı bir olay karşısında endişeleniyordu. Paul, antrepoların bulunduğu alana geldiklerinde gördüğü şeyler karşısında büyük bir hayranlığa kapılmıştı. Dev çelik çemberler bomboş arazide yükseliyordu. Ayrık otları, çalılar, beton yıkıntıların arasında kök salmıştı. Çelik çubuklar metal kaktüsler gibi paslanmıştı. Kitaplığında bulunan çizgi romanlardaki çölleri andıran gerçek bir western görüntüsüydü bu. Her an yağacakmış gibi gözüken bir gökyüzünün altında anne ile çocuk malların istiflendiği alanı boydan boya geçmişti. Terk edilmiş bu bölgenin en ucunda aileye ait Peugeot'u görmüşlerdi. Araba gri kumların içine yarısına kadar gömülmüştü. Paul, 8 yaşında olmasına rağmen her ayrıntıyı, her simgeyi aklının bir köşesine not etmişti. Polislerin üniformaları, güneşte parıldayan kelepçeler, alçak sesle yapılan açıklamalar, arabanın çevresinde 4 dönen beyaz tulumları içinde kara elli tamirciler. Babası direksiyonun başında bıçaklanmıştı. Yarı açık arka kapının aralığından koltuğun sırt kısmının yırtılmış olduğu görülüyordu. Katil kurbanının işini koltuğun üstünden bitirmişti. Bu görüntü yapmak istediği şeyle bu olay arasındaki gizemli tutarlılık çocuğu şaşırtmıştı. Daha önceki gün babasının ölmesini istemişti. Silahlanmış, sonra annesine babasını öldürme planını itiraf etmişti. İşte bu itirafta söyledikleri gerçekleşmişti. Gizemli bir güç onun bu arzusunu yerine getirmişti. Bıçağı saplayan kendisi değildi ama düşünce olarak bu infazın kararını veren oydu. O andan sonra artık hiçbir şey hatırlamıyordu. Ne cenaze törenini, ne annesinin sızlanmalarını, ne de günlük hayatta karşılaştıkları maddi sıkıntıları. Paul sadece tek bir gerçek üzerinde yoğunlaşmıştı. Tek suçlu kendisiydi. Cinayetin planlayıcısıydı o. Çok sonra 1987'de Sorbonne'da hukuk fakültesine yazılmıştı. Ufak tefek işlerde çalışarak kazandığı paralarla Paris'te bir oda kiralamıştı. Sürekli içen annesinden hep uzak durmaya çalışmıştı. Büyük bir hipermarkette temizlik görevlisi olarak çalışan François, oğlu avukat olacağı için çok mutluydu. Ama Paul'un başka planları vardı. Yüksek lisans için 1990'da Caen-Eclu'daki müfettişlik okuluna girdi. 2 yıl sonra devre birincisi olarak mezun olmuş ve acemi polislerin büyük rağbet gösterdiği en önemli bölümlerden birini seçmişti. Uyuşturucu madde kaçakçılığını önleme merkez bürosu, uyuşturucu avcılarının tapınağı. Mesleğinde hızla yükseliyordu. Merkez büroda ve seçme polislerden oluşan birimde ancak 4 yıl çalıştıktan sonra komiserlik sınavına girilebiliyordu. Ama Paul Nerto 4 yıl beklemeden Bovo Meydanı'ndaki İçişleri Bakanlığı'nda önemli bir göreve getirilmişti. Zorlu bir ortamdan yetişen bir çocuk için bu çok parlak bir başarıydı. Aslında Paul bu tür başarılarla ilgilenmiyordu. Polislik mesleğine olan tutkusunun nedenleri başkaydı. Hep suçluluk duygusu hissetmişti. Cenevilliye limanındaki olaydan 15 yıl sonra bile hala vicdan azabı çekiyordu. Tek arzusu bu azaptan kurtulmak, kaybettiği masumiyetini yeniden kazanmaktı. Sıkıntılarını bastırmak için kişisel teknikler geliştirmeye, dikkatini belli bir nokta üzerinde yoğunlaştırmak için gizli yöntemler bulmaya çaba göstermişti. Böylece sert, acımasız bir polis olmak için gerekli disiplini kazanmıştı. İş yerinde kimsenin hoşlanmadığı, korktuğu ya da duruma göre hayran olduğu ama asla sevmediği biriydi. Çünkü hiç kimse onun bu uzlaşmaz tutumunu anlamıyordu. Kazanma arzusu, hayatta kalması, aşağı düşmemesi için bir korkuluk, bir trabzandı. İçindeki şeytanı kontrol etmenin tek yoluydu. Hiç kimse masasının çekmecesinde sağ elinin altında hala bakırdan bir kağıt açacağını sakladığını bilmiyordu. Elleriyle direksiyon simidini sıkıca kavradı ve tüm dikkatini yola verdi. Neden bugün yeniden bu boktan olayı düşünüyordu? Yağmurla ıslanmış manzara mı onu bu düşüncelere sevk etmişti? Yoksa bugünün canlılar için ölü bir gün olmanın dışında başka bir şey ifade etmeyen pazar olması nedeniyle miydi? Otoyolun iki yanında sürülmüş tarlalar uzanıyordu. Ufuk çizgisi bile gökyüzüne açılan sonsuz bir hat gibiydi. Bu bölgede bir umut tutulması dışında hiçbir şey olamazdı. Yan koltuğa koyduğu haritaya bir göz attı. Amiyen yönüne doğru devlet yoluna sapmak için A1 otoyolunu terk etmesi gerekiyordu. Ardından 235 numaralı vilayet yoluna sapacaktı. 10 kilometre sonra da varmak istediği yere ulaşacaktı. Karamsar düşüncelerinden kurtulmak için buluşacağı adamı düşünmeye odaklandı. Şüphesiz o, asla karşılaşmayı istemeyeceği tek polisti. İçişleri Teftiş Bürosu'ndan onun dosyasının fotokopisini almış ve tüm geçmişini ezberlemişti. Jean-Louis Chiffier, Saint-Saint-Denis, Aulnay-sous-Bois'da 1943'te doğmuştu. Duruma göre lakabı Rakam ya da Demir'di. Suçluların yasa dışı işlerinden yüzde alma temayülünden dolayı Rakam, acımasız bir polis olduğundan ve gümüş renkli, uzun ve ipeksi saçlarından dolayı da Demir'di. 1959'da lise diploması aldıktan sonra Cezayir'e ava gitmişti. 1960'da başkent Cezayir'e dönmüş ve burada istihbarat subayı DOP'un yani Harekat Koruma Birliği'nin aktif bir üyesi olmuştu. 1963'te Fransa'ya çavuş rütbesiyle geri dönmüştü. Ardından polis saflarına katılmıştı. Önce Paris'te polis memuru olarak görev yapmış, sonra 1966'da 6. bölgede Ulusal Soruşturma Bürosu'na atanmıştı. Sokaklardaki davranışları ve gizli görevlerdeki başarısıyla dikkati çekmişti. Mayıs 1968'de o karmaşanın içine gözü kapalı daldı ve öğrencilerin arasına sızdı. O dönemde saçını at kuyruğu yapıyor ve esrar içiyordu. Ve gizlice siyasi olayların elebaşılarının isimlerini not ediyordu. Gil-Luzak sokağındaki çatışmalar sırasında bir toplum polisini yağmur gibi yağan kaldırım taşlarından kurtarmıştı. İlk cesaret gösterisi ve ilk rütbe. Başarıları hep devam etmişti. 1972'de cinayet bürosuna atanmış, orada müfettiş olmuş ve kahramanlıklarına kahramanlıklar katmıştı. Ne silahtan ne de kavgadan korkuyordu. 1975'te cesaret madalyası almıştı. Hiçbir şey onun yükselişini engelleyemez gibiydi. Ama 1977'de BRİ'de yani araştırma ve müdahale biriminde çalışırken ünlü organize suçlarla mücadele bürosunda kısa bir süre çalıştıktan sonra aniden başka bir servise atanmıştı. Paul o döneme ait Komiser Brossard tarafından bizzat imzalanmış raporu bulmuştu. Komiser dolma kalemle sayfanın kenarına başına buyruk notunu düşmüştü. Şefiye gerçek av alanını 10. bölgedeki asayiş müdürlüğü 1. şubede bulmuştu. Her türlü terfiyi veya başka yere atanma riskini göz ardı etmiş, 20 yıl boyunca Batı yakasının bir polisi olarak büyük bulvarlarla Doğu ve Kuzey garları arasında kalan, ayrıca Sentiye'nin bir kısmıyla Türk mahallesini ve göçmenlerin yoğun olarak yaşadığı diğer mahalleleri de kapsayan bir bölgede düzeni sağlamış, yasaları uygulamıştı. Bu yıllarda geniş bir muhbir ağına sahipti. Onların ufak tefek yasa dışı işlerine, kumar, fahişelik, uyuşturucu gibi işlere göz yummuş, her topluluğun liderleriyle anlaşılması güç, ancak etkili bir ilişki kurmuştu. Böylece yürüttüğü soruşturmalardan rekor denebilecek oranda bir başarı sağlamıştı. Polis teşkilatının yüksek makamlarının yaygın kanısına göre 10. bölgenin bu kısmı 1978 ile 1998 yılları arasındaki sükunetini ona borçluydu. Jean-Louis Chiffier de bundan yararlanarak hizmet süresini 1999'dan 2001'e kadar uzatmıştı. Geçen yılın Nisan ayında da resmen emekli olmuştu. Mesleki bilançosu mükemmeldi. Biri liyakat nişanı olmak üzere 5 madalya, 239 tutuklama ve 4 öldürme. 58 yaşındaydı. Basit bir müfettiş olmak dışında başka bir rütbesi yoktu. Bir kaldırım savaşçısı, bir görev adamıydı. İşte Jean-Louis Chiffier'in demir tarafı. Rakam tarafı ise 1971'de polis Madeleine mahallesindeki Mikodir sokağında bir fahişeyi sorguya çekerken beklenmedik bir biçimde ortaya çıkmıştı. Ahlak bürosuyla İGS tarafından ortaklaşa sürdürülen soruşturma birden yön değiştirmişti. Ama kızlardan hiçbiri gümüş saçlı adam aleyhine ifade vermeyi kabul etmiyordu. 1979'da yeni bir şikayet daha kayıtlara geçti. Chiffier'in Kudüs sokağıyla Saint-Denis sokağındaki çalışan fahişelerden para aldığı ve onları koruduğu söylentisi kulaktan kulağa yayılıyordu. Yeni bir soruşturma ve yeni bir başarısızlık. Rakam arkasını sağlamaya almayı biliyordu. İlk ciddi sorun 1982'de yaşandı. Bir Türk kaçakçı şebekesinden ele geçirilen önemli miktarda eroin, Benevu karakolundan buharlaştı. Herkesin dudaklarında Chiffier'in adı dolaşıyordu. Polis hakkında soruşturma açıldı ama bir yıl sonra aklandı. Hiçbir kanıt, hiçbir şahit yoktu. Yıllar boyunca hakkında başka şikayetler de oldu. Şantajla alınan yüzdeler, kumar ve bahislerden toplanan komisyonlar, pezevenklere göz yumma, çeşitli entrikalar gibi. Aslında Chiffier her yerde bol para harcıyordu ama kimse bunu onun yüzüne vuramıyordu. Aynasız kendi bölgesinin hakimiydi ve onu çok iyi koruyordu. Karakolda bile İGS müfettişleri yaptıkları soruşturmalarda Chiffier'in meslektaşlarının ağzından tek bir kelime alamamıştı. Herkesin gözünde rakam her şeyden önce demirdi. Bir kahraman, kamu düzenini sağlama şampiyonu, polislik mesleğinin saygın kişisiydi. Ama yaptığı son hata az kalsın tökezlemesine neden oluyordu. 2000 yılının Ekim ayıydı. Gazi Hamdi adındaki kaçak bir Türk'ün cesedi Kuzey Garı'nda rayların üzerinde bulunmuştu. Bir önceki gün Hamdi, uyuşturucu kaçakçılığından şüpheli görülerek bizzat Şifiye tarafından tutuklanmıştı. Ama şiddet kullanmakla suçladığı polis tarafından gözaltı süresi sona ermeden serbest bırakılmıştı. Bu onun tarzı değildi. Hamdi onun darbeleri neticesinde mi ölmüştü? Otopsi bu konuya hiçbir açıklık getirmiyordu. 08:10 treni cesedi paramparça etmişti. Ama adli tıp tarafından verilen ikinci raporda Türk'ün vücudunda açıklanması zor bazı lezyonlar olduğu yazılıydı. İşkence yapılmış olabilirdi. Bu kez Şifiye cezaevini boylamaktan kurtulamayacak gibiydi. Ama Nisan 2001'de savcılık bir kez daha takipsizlik kararı verdi. Ne olmuştu? Jean-Louis Şifiye'nin arkasında kimler vardı? Paul araştırmayı yürüten İçişleri Teftiş Bürosu memurlarını sorgulamıştı ama adamlar cevap vermeye pek istekli davranmamışlardı. Artık bu işten tiksinti duyuyorlardı. Üstelik Şifiye onları birkaç hafta önce mesleğe veda partisine bizzat davet etmişti. Ahlaksız pislik herif. İşte Paul'un karşılaşmaya hazırlandığı aşağılık herifin geçmişi. Emine doğru gitmek için yoldan ayrıldı. Devlet yoluna saptı. Longer tabelasını görmek için önünde kat edeceği sadece birkaç kilometre vardı. Paul vilayet yolunu izledi ve çok geçmeden köye vardı. Hız kesmeden köyün içinden geçti, sonra yağmurdan ıslanmış vadiye inen yeni bir yola saptı. Yağmurdan pırıl pırıl parlayan otların üzerinden geçerken onu Jean-Louis Şifiye'ye götüren yolda neden kendi babasını düşündüğünü anlıyordu. Bir bakıma rakan bütün polislerin babasıydı. Yarı kahraman, yarı şeytandı. O hem iyiyi hem kötüyü, hem ahlaklılığı, hem kokuşmuşluğu, hem sevabı, hem günahı temsil ediyordu. Bağışlayan, her şeye muktedir bir şahsiyetti. Tüm kinine rağmen sert ve alkolik babasına nasıl hayranlık duyduysa ona da hayranlık duyuyordu. Paul, aradığı binayı bulduğunda kahkahalarla gülmemek için zor tuttu kendini. Çevre duvarları ve kule biçimindeki iki çanıyla Longer'deki yaşlı polisler evi bir hapishaneyi andırıyordu. Duvarın öte tarafında bu benzerlik daha da artıyordu. Avlu, atnalı biçiminde yerleştirilmiş üç ana binayla çevriliydi. Binaların ön cephesinde birbirine bağlanan siyah kemerli geçitler vardı. Birkaç adam yağmura meydan okurcasına petank oynamak için toplanmıştı. Petank, Fransa'nın Provence bölgesine özgü demir bilyalarla oynanan bir çeşit oyun. Üzerlerinde eşofman ve dünyanın herhangi bir yerindeki bir cezaevinde bulunan tutuklulara benziyorlardı. Onların biraz uzağında üniformalı üç polis kuşkusuz bir aile büyüğünü ziyarete gelmişlerdi. Birer gardiyan edasıyla dolaşıyorlardı. Paul durumun gülünçlüğünün tadını çıkarıyordu. Longer'deki bu yaşlılar evi Ulusal Polis Teşkilatı Yardım Sandığı tarafından finanse ediliyordu ve tüm polislere açık en önemli düşkünler yurduydu. Bu merkez herhangi bir psikosomatik rahatsızlığı veya alkol problemi olmamak koşuluyla her kademeden polisi ve emniyet mensubunu kabul ediyordu. Paul bu huzur dolu sığınağın kapalı alanları ve erkek nüfusuyla diğerlerinden farksız basit bir yaşlılar evi olduğunu biliyordu. Ana binanın girişine ulaştı ve camlı kapıyı itip içeri girdi. Kare biçimli, oldukça loş bir hol, buzlu camlı küçük bir pencerenin bulunduğu merdivene açılıyordu. İçeriye bir vivaryumun sıcak ve boğucu havası hakimdi. Her tarafa ağır bir ilaç ve idrar kokusu sinmişti. Sol tarafa kanatları olmayan kapıya doğru yöneldi. İçeriden keskin bir yemek kokusu geliyordu. Öğle vaktiydi. Pansiyonerler yemekte olmalıydı. Sarı duvarları olan, zemini kan kırmızısı muşamba ile kaplı bir yemekhanede buldu kendini. İçeride inokstan uzun masalar vardı. Tabaklar ve çatallar ve bıçaklar özenle yerleştirilmişti. Çorba dolu tencerelerden dumanlar yükseliyordu. Her şey yerli yerindeydi ama salon bomboştu. Yandaki odadan gürültüler geliyordu. Paul gürültü patırtının geldiği tarafa doğru yöneldi. Ayaklarının pıhtılaşmış zemine gömüldüğünü hissediyordu. Buradaki her ayrıntı ortama hakim genel uyuşuklukla uyum içindeydi. İnsan attığı her adımda biraz daha yaşlandığını hissediyordu. Eşiği geçip odaya girdi. Çirkin eşofmanları içinde yaklaşık 30 kadar polis emeklisi ayakta duruyordu. Sırtları dönüktü. Hepsi tüm dikkatini bir televizyon ekranına yöneltmişti. Rastgele Bartow'u geçti. Ekranda at yarışı vardı. Paul biraz daha yaklaştı ve odanın bir başka köşesinde solda bir ihtiyarın tek başına oturduğunu fark etti. İçgüdüsel olarak onu daha iyi görmek için kafasını uzattı. Kamburlaşmış tabağının üzerine doğru iyice eğilmiş yaşlı adam çatalının ucuyla önündeki biftekle oynuyordu. Paul gerçeği kabul etmek zorunda kaldı. Moruk onun adamıydı. Rakam ve demir. 239 tutuklamanın kahramanı polis. Salonu boydan boya geçti. Arkasında televizyon bangır bangır bağırıyordu. Rastgele, rastgele hala önde. Son fotoğraflarıyla karşılaştırıldığında Jean-Louis Chefier sanki 20 yıl yaşlanmıştı. Düzgün yüz hatları zayıflamış, avurtları çökmüş, elmacık kemikleri iyice belirginleşmişti. Çatlak çatlak olmuş griye çalan derisi özellikle gerdanı iyice sarkmıştı. Teni bir sürüngenin pullarını andırıyordu. Bir zamanlar krom mavisi olan gözleri çökmüş göz kapaklarının altında güçlükle algılanıyordu. Yaşlı polisin bir dönem kendisine ün kazandırmış uzun saçlarından da eser yoktu. Fırça gibi çok kısa kesilmişlerdi. Gümüş rengi aslan yelesini andıran saçları yerini beyaz demirden bir kafatasına bırakmıştı. Ama bedeninin hala güçlü ve heybetli bir görünümü vardı. Yakalarını omuzlarına doğru düşürdüğü koyu lacivert bir eşofman giymişti. Paul yaşlı adamın tabağının yanında bir yığın ganyan kuponu durduğunu gördü. Jean-Louis Chefier, sokakların efsane adamı, yaşlılar evinin bahis yazmanı olup çıkmıştı. Paul, enkaz haline gelmiş onun gibi bir yaşlının kendisine nasıl yardımcı olabileceğini hayal bile edemiyordu. Vazgeçmek, geri dönmek için çok geçti. Kemerini, silahını ve kelepçelerini düzeltti. Bakışlar dik ve çenesi sıkılı ciddi bir ifade takındı. Gözleri çoktan adama kilitlenmişti. Paul henüz birkaç adım atmıştı ki yaşlı adam teklifsizce lafa girdi. İGS'den olmak için çok gençsin. Yüzbaşı Paul Nerto, 1. kademe, DPJ, Adli Polis Teşkilatı 10. bölge. Tüm bunları çok ciddi bir tonda söylemişti. Bundan pişmanlık duydu ama ihtiyar buna aldırmadı ve ekledi. Nancy Sokağı mı? Nancy Sokağı. Soru aslında dolaylı bir iltifattı. Çünkü bu adreste Sarıç'ın yani Adli Araştırma ve İnceleme Bürosu'nun merkezi yer alıyordu. Chefier de burada soruşturma memuru olarak görev yapmıştı. Paul bir sandalye çekti. Otururken istemeyerek de olsa hala televizyonun önünde çakılı bir halde durmakta olan bahisçilere bir göz attı. Chefier onu gözleriyle takip etti ve kahkahayı patlattı. Ömrünü ayak takımından birilerini kodese tıkmakla geçiriyorsun. Peki sonuçta eline ne geçiyor? Sen de kendini bir delikte buluyorsun. Ağzına bir parça et attı. Derisinin altında çeneleri bir makinenin dişlileri gibi hareket etmeye başladı. Paul onun hakkındaki yargısını bir daha gözden geçirdi. Rakam bu halinden daha kötü olamazdı. Tozunu gidermek için bu mumyaya üflemekten başka yapacak bir şey yoktu. Ne istiyorsun diye sordu ağzındaki lokmayı yuttuktan sonra. Paul bu kez daha ılımlı bir tonda konuştu. Sana akıl danışmaya geldim. Hangi konuda? Bu konuda. Paul parkasının cebinden sarı bir zarf çıkardı ve ganyan kuponlarının yanına bıraktı. Chefier tabağını kenara itti ve acele etmeden zarfı açtı. İçinden bir düzine kadar renkli fotoğraf klişesi çıkardı. İlk fotoğrafa baktı ve sordu. Bu nedir? Bir yüz. Diğer resimlere bakmaya başladı. Paul açıklamalarda bulunuyordu. Burun falçatayla kesilmiş ya da bir usturayla, yanaklardaki yırtıklar ve yarıklar da aynı kesici aletle yapılmış. Çene eğelenmiş, dudaklar makasla parçalanmış. Chefier yeniden ilk fotoğrafa dönmüş ancak tek kelime söylememişti. Ama, diye devam etti Paul, vücutta darbe izleri de var. Adli tabibe göre tüm bu kesikler kurban öldükten sonra gerçekleştirilmiş. Kimliği saptandı mı? Hayır, parmak izlerinden hiçbir sonuç alınamadı. Kaç yaşında? Yaklaşık 25. Peki ölüm nedeni? Hangisine karar kılarsan o. Darbeler, yaralar, yanıklar, vücutta suratla aynı durumda. Her şeyden önce 24 saatten fazla bir süre işkence görmüş. Ayrıntıları bekliyorum. Otopsi hala sürüyor. Emekli polis gözlerini resimlerden ayırıp ona baktı. Neden bunları bana gösteriyorsun? Ceset dün sabaha karşı Sen Lazer Hastanesi'nin yakınlarında bulundu. Yani, orası sizin bölgenizdi. 10. bölgede 20 yıldan fazla bir süre görev yaptınız. Ama bu beni patolog yapmaz. Kurbanın işçi bir Türk kızı olduğunu düşünüyorum. Neden Türk? Her şeyden önce mahalle. Sonra dişler, ağzında sadece Orta Doğu'da kullanılan altın dolgu kalıntıları var. Daha güçlü bir şekilde ekledi. Alaşımların ismini ister misiniz? Şifiye yeniden tabağını önüne çekti ve yemeğine devam etti. Neden işçi? Diye sordu. Ağzındaki lokmayı uzun uzun çiğnedikten sonra. Parmaklar diye karşılık verdi Paul. Parmak uçlarında yara izleri var. Konfeksiyon işinde çalışanlarda rastlanan bir özellik. Teyit ettim. Hakkında herhangi bir kayıp ihbarı var mı? Emekli polis anlamamış gibi davranıyordu. Hiçbir kayıp tutanağı yok diye iç çekti Paul büyük bir sabırla. Hiç kimse aranması için polise başvurmamış. O bir kaçak işçi, şifiye. Fransa'da oturma ve çalışma izni olmayan biri. Kimsenin bulmak için peşine düşmeyeceği bir kadın. İdeal bir kurban. Rakam acele etmeden ağır ağır bifteğini bitirdi. Tabağını, çatalını ve bıçağını kenara çekti ve fotoğrafları yeniden eline aldı. Bu kez gözlüklerini taktı. Her klişeyi birkaç saniye boyunca inceledi, yaralara dikkatle baktı. Paul de gözlerini resimlere çevirmişti. Tersten de olsa koparılmış burnun yerindeki kara deliği, surattaki bıçak kesiklerini, iğrenç bir görüntü arz eden yarık dudağı gördü. Şifiye fotoğraf tomarını masaya bıraktı ve yoğurt kabını önüne çekti. Kaşığını içine daldırmadan önce itinayla kapağı kaldırdı. Paul bütün sabrının son hızla tükendiğini hissediyordu. Her yeri dolaştım diye devam etti. Atölyeler, yurtlar, barlar, hiçbir şey bulamadım. Kimse kaybolmamış ve bu gayet normal. Çünkü böyle biri asla var olmamış. Bunlar kaçak işçiler. Bu tür görünmez insanlardan oluşan bir toplulukta bir kurbanın kimliği nasıl saptanabilir ki? Şifiye suskunluğunu hala sürdürüyor, iştahla yoğurdunu yiyordu. Paul devam etti. Hiçbir Türk hiçbir şey görmemiş ya da bana hiçbir şey söylemek istemiyorlar. Aslında zaten kimse olan biteni bana anlatamaz. Çünkü bunun basit bir nedeni var. Kimse Fransızca bilmiyor. Rakam kaşığıyla oyununu sürdürüyordu. Sonunda konuşma lütfunda bulundu. Ve sana benden söz ettiler. Herkes bana sizden bahsetti. Boveni, Monistre, müfettişler, dedektifler, onların dediğine göre bu boktan araştırmada sizin yardımınız olmadan en ufak bir ilerleme kaydedemezmişiz. Yeniden sessizlik oldu. Şifiye peçetesiyle dudaklarını sildi, sonra küçük plastik kabı yeniden önüne çekti. Bütün bunlar çok eskide kaldı. Ben artık emekli bir polisim ve artık sadece bunlarla ilgileniyorum. Ganyan kuponlarını işaret etti. Kendimi yeni uğraşlara vakfettim. Paul masanın kenarını kavradı ve Şifiye'ye doğru eğildi. Şifiye, kızın ayaklarını kırmışlar. Çekilen röntgenlerde vücutta 70'ten fazla kırık saptandı. Memelerini kesmişler. Hem de etlerin arasından kaburgaları gözükünceye kadar. Vajinasına üzerinde keskin bıçaklar bulunan bir çubuk sokmuşlar. Paul masaya vurdu. Bunun bu şekilde devam etmesine izin veremem. Yaşlı aynasız bir kaşını kaldırdı. Devam etmek mi? Paul oturduğu sandalyede kıpırdandı. Sonra beceriksiz bir hareketle parkasının iç cebine rulo halinde yerleştirdiği dosyayı çıkardı. İstemeye istemeye konuştu. Bu üçüncü. Üçüncü mü? İlk ceset geçen Kasım'da bulundu. İkincisi ise Ocak ayında. Ve şimdi de bu. Hepsi de Türk mahallesinde. Hep aynı şekilde işkence edilmiş ve öldürülmüş kızlar. Şifiye ona sessizce bakıyordu. Kaşığı havada öylece durdu. Paul birden bağırdı. Böğürüyordu. Tanrım Şifiye anlamıyor musunuz? Türk mahallesinde seri cinayetler işleyen bir katil var. Bir herif kaçak işçi kızlara saldırıyor. Fransa'da varlığı tartışılan bir bölgede hiçbir zaman var olmayan kadınlara. Jean-Louis Şifiye nihayet yoğurdunu bir kenara bıraktı ve Paul'ün tuttuğu dosyayı aldı. Bana biraz zaman ver.